Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Şebnem Dergisi'nin Nisan 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak bir mülakat aktaracağız. Tuğba Şeker Hanımefendi ile Afrika hizmetleri üzerine yapılan mülakatın ikinci bölümünü aktaracağız. Benim Afrika'da hizmet etmeye ihtiyacım varmış başlığını taşıyor aktaracağımız bu mülakat. Burkina'ya ilk gittiğinizde nelerle karşılaştınız, sizi kimler karşıladı? Bizim Hüdayi Kız Kur'an kursumuzdan, eski arkadaşlarımızdan Rabia kardeşimiz ve beyi bizi karşıladı. Onların Fransızcası olduğu için önceden oraya vazifelendirilmişler. Bizi akşam yemeği için evlerine götürdüler. Yemekleri görünce çok şaşırdım. Salata, dolma ve çorba vardı. İçimden, demek ki o kadar kötü değil, az çok malzeme var herhalde dedim. Adeta küçük bir otobüs terminalini andıran Burkina'nın havaalanına indiğimde beni ilk karşılayan şey boğazımı yakan toz kokusu oldu. Dışarıda, evde, her yerde hissediliyordu. Ülkede apartman kültürü yok. Burkina usulü bir yer evde kalıyordu. Uzun süre bu kokuya uyum sağlayamadım. Cam aralarındaki boşluklardan evin içi sürekli tozla doluyordu. Hayvanat ve tozla yer evde mücadele etmekten çok yorulmuştum. Yerler sürekli çamur içinde kalıyordu. Beyime, sen burada en üst sorumlu olduğun halde ben burada kalmakta zorlanıyorum. Bu ülkeye bir Türk lojmanı yapılmazsa tahmin ediyorum ki hizmet etmeye gelecek kimse bulamayacaksınız dedim ve hizmet eden Türkler için zaruret olan lojman yapma fikri bu şekilde ortaya çıktı. Bu sayede insanlar burada daha uzun süre kalabilme imkanına sahip oldular. Bir apartman olması, Türkiye'den getirilmiş pimapenlerle yapılmış olması hem hayvanat hem de toz için herkesi çok rahatlatmış, gurbette Türk mimarisiyle yapılmış bir evde oturmak insanların gurbet özlemini hafifletmişti. Yoksa yer evler kalınabilecek gibi değildi. Afrika deyince kimileri sadece bir ülke düşünüyor. Halbuki 54 ülkeden oluşan koca bir kıta. Her ülkenin iklimi, hayat şartları birbirinden çok farklı. Okyanusa kıyı olan yerler biraz daha gelişmiş. Yardım faaliyetleri genelde bu kıyı ülkelere yapılıyor. Ulaşım kolay olduğu için mi yardımlar kıyı ülkelere daha çok yapılıyor? Hayır, hem yardım faaliyetleri götürmek hem de oralarda turistik bir gezi yapmak için. Çünkü bu kıyılar okyanusun bütün güzelliklerini sergiliyor. Gerçek Afrika diyebileceğimiz diğer bölgelerde ise terör başta olmak üzere insanların gelmemeleri için çok fazla sebep var. Burkina Faso'dan biraz bahsedebilir misiniz? Burkina Faso coğrafi konum olarak Afrika'nın batısında bulunan, denize kıyısı olmayan bir kara ülkesi. Üst tarafında bulunan, bütün çölün tozunun aktığı bir yer. Havası da çok tozlu ve ağır. Özellikle kum fırtınaları insanın ciğerlerine doluyor ve çok hasta ediyor. Gerek coğrafi olarak gerekse fakirlik ve imkansızlık açısından kıtanın en zor bölgelerinden biri diyebilirim. Burada en fazla görülen hastalık astım vesaire gibi ciğer rahatsızlıkları. Neredeyse 8 ay boyunca hiç yağmur yağmıyor. Bir damla su düşmüyor ve aşırı toz iniyor gökyüzünden. Temiz su kaynaklarına erişim sıkıntısından, sıcaklardan ve tozdan dolayı çok fazla hastalık var. İklimle bağlantılı olarak çok fazla sivrisinek de var. Özellikle palu, sıtma denen sinekle bulaşan hastalıklar bizdeki grip gibi sık sık yaşanıyor ve çok yaygın. Bu dünyada en fazla insanın ölümüne sebep olan hastalıkların başında geliyor. Bu sebeple korona döneminde burada sosyal hayatta hiçbir değişiklik yaşanmadı mesela. Dünyada uygulanan hiçbir kural uygulanmadı çünkü insanlar, biz dünyada en fazla ölüme sebep olan sıtmayla uğraşıyoruz. Koronadan niye korkalım diye düşündüler. Zaten sıtma ve koronanın semptomları da hemen hemen aynı. Koronadaki tat ve koku kaybı haricinde. Ülkede çok az sayıda hastane ve doktor var. Hatta bize pandemi döneminde ülkede sadece 6 tane yoğun bakım ünitesinin bulunduğunu ve bu sebeple ülkede kalmanın çok tehlikeli olabileceğini söylemişlerdi. Buna rağmen biz büyük bir riske girip kalmayı tercih etmiştik. Çok şükür koronayı da tıpkı sıtma gibi geçirip atlatmıştık. Şehrin zengin mahallelerinde gece dolaştığınız zaman sokak lambalarının altında ders çalışan öğrencilerle karşılaşabiliyorsunuz. Çünkü evlerde elektrik yok. Bu sebeple ülkede akşam olunca hayat duruyor ve sabah gün ışıklarıyla başlıyor. Mecburi durumlar sebebiyle sünnet usulü bir hayat yaşıyorlar. Şehir merkezinde bile evine elektrik ve su ulaşan çok az insan mevcut. Hala akıllı telefon kullanımı çok az. İnsanların çoğu tuşlu telefon kullanıyor. Buzdolabı vesaire kullanamadıkları ve suyun çok az bulunması sebebiyle yemek kültürleri de çok gelişmemiş olduğu için dalından koparılmış taze gıdalar daha çok tüketiliyor. Mesela salata gibi. Salata onlar için çok büyük bir öğün. Asfalt yol çok az ülkede. Başkentte bile çok sınırlı. Yollarda hiçbir ülkede görülemeyecek kadar çok bisiklet ve motor var. Dünyada en fazla bisiklet kullanma oranına sahip ülkelerden biri, refah seviyesinin yüksekliğiyle bilinen Hollanda, diğeri de Afrika'nın en fakir ülkelerinden olan Burkina Faso. İnsanların motorlarına bile benzin koyacak maddi güçleri yok. Burada mecbur bisikletten başka insanları bir yerden bir yere götürebilecek bir vasıta yok. Burkina'da hayatın zor ve acı bir gerçeği. Ama Afrika'nın çok güzel yaşanacak bölgeleri de var. Afrika'nın bazı farklı bölgelerinde hizmet eden arkadaşlarımız, ömür boyu burada yaşamayı düşünüyorum diyorlar. Hatta bunun için ciddi yatırım yapıyorlar, ev alıyor, iş kuruyorlar vesaire. Bizim burasıysa gelenin hemen geri gitmek istediği bir ülke. Su kaynağı yok, sıcak çok fazla, hastalık çok, doğal güzellikleri yok, dağ yok. Ben ilk defa dağ olmayan bir ülke gördüm. Dağın insan psikolojisi için ne kadar önemli olduğunu burada anladım. Dümdüz bir ova, hiç tümsek bile yok. Biz başkentte yaşıyoruz ama buraya gelen herkes buranın bir köy olduğunu zannediyor. Dünyadaki 177 ülkeden ekonomisi, havası, hayat şartları, eğitim seviyesi vesairenin en düşük olduğu 174. ülkeymiş burası. 23 milyon nüfuslu ülkenin yarısından fazlası köylerde daha da kötü şartlarda yaşıyor maalesef. Ama insanlar bu zor şartlara rağmen köylerini terk etmiyor. Fransa hakimiyetini kaybetmemek için buralarda sürekli terörizmi besliyor. Bu kadar maddi sıkıntının yanında terör sebebiyle güvenlik problemi de had safhada. Mesela Türk Hava Yolları personeli uçaktan indiği gibi ülkenin tek 5 yıldızlı oteline giderler. Otelden hiç çıkmadan tekrar havaalanına geçerler. Gezip dolaşmaları yasaktır güvenlik problemi sebebiyle. Bize Allah bir cesaret verdi, alıştık buralara, çıkıp geziyoruz. Ayrıca ülkede 2,5 milyonda mülteci var. Kuzey bölgedeki terör yüzünden insanlar evlerini bırakıp akın akın başkente geliyorlar. Öyle bir sefalet içindeler ki anlatamam. Çok cılız, yırtık pırtık elbiseler, ellerinde bir tasla yemek dilenen insanlarla dolu sokaklar. Bu dramı anlatmaya inanın kelimeler yetmiyor. Dünyanın hiçbir medyasında bunlar gösterilmiyor. Peki siz Burkina Faso'daki evinize ulaştığınızda nelerle karşılaştınız? Bu süreçte çok büyük imtihanlar yaşadık. Evimizin içinde, dışarıda, her yerde kocaman kertenkeleler ve böcekler vardı. Ben de haşerattan çok korkarım. Aylarca evin kapısını açıp bahçeye bile çıkmadım. Pencereden dışarıya bakıp sürekli ağlıyordum. Alışmamın imkanı yok gibiydi. Çünkü evin kapısı açılır açılmaz salona kertenkeleler doluşuyordu ve kabus başlıyordu. Duvarlara, dolaplara, eşyalara, her yere girebiliyordu. Artık evin duvarlarına dayalı bütün dolap ve eşyaları odaların ortasına çekmiştim. Bazıları alışmış, kertenkele zararsızdır diyordu ama ben bakmaya bile tahammül edemiyordum. Çok korkuyordum. Eşimi sürekli daraltıyordum. ben bu hayvanata alışamayacağım, aklımı kaybetmekten korkuyorum, diyordu. Dehşet derece bir sıcaklık var ve sürekli elektrik kesiliyor. Terden vücudumuz hiç kurumuyordu. Bu süreçte birçok sağlık imtihanı da yaşadım. Yaşadığımız sağlık imtihanlarının birkaçından bahsedecek olursam, bir keresinde oğlumun apandisi patladı. Burkina Faso'nun en gelişmiş hastanesi bile bizim sağlık ocaklarındaki şartların daha da gerisinde. Ateşi 42 dereceye kadar çıkmıştı. Önce apandis olduğunu anlamadılar. Ağrısının sebebi anlaşılmadıkça hastaneler, kontroller ve röntgenler çekilip durdu. 6 gün böyle geçti. Yüksek ateşi olup evde elektrik olmadığı için geceleri arabaya yatırır, arabanın klimasını açar, Burkina sokaklarında gezdirip rahatlatmaya çalışırdık. 6. günün sonunda bir hastaneye daha gittik. Orada MR aldılar. Böylece apandisin patladığını öğrenmiş olduk. Sağlık ocağından hallice Burkina'nın en iyi hastanesine götürdük. Ama doktorlar, burada patlamış bir apandisin ameliyatını yapacak imkanlarımız yok. Siz hemen Türkiye'ye götürün, orada yaptırın, dediler. O gün uçak yoktu. Ertesi güne uçak bileti bulabildik. Apandisinin patlamış olduğu bilgisiyle bir gece hastanede beklemek zorunda kalmak nasıl bir şey anlatılamaz. Her an evladını kaybetme korkusuyla gözünün içine bakarken, tedavisi için çıkıp vatanına gelememek, ulaşamamak. Rabbim kimseye yaşatmasın. Türkiye'ye gelip uçaktan iner inmez doğruca hastaneye yatırdı. Bir profesör doktor ameliyatı aldı. Ameliyat çok uzun sürdü. Ameliyattan sonra doktor bizi yanına çağırdı. Biz korkuyla herhalde kurtaramadılar dedik. 9 gündür patlamış bir apandis ve 40 derece üstünde seyreden bir ateş vardı çünkü. Doktorun odasına gittik. Bize, hayatımda yüzlerce patlamış apandis ameliyatı yaptım ama böyle bir ameliyatı ilk defa yapıyorum. 9 gündür patlamış apandis vücuda dağılan yerini kendisi temizlemiş. Bana çok küçük bir alan kalmış. Ben sadece orayı temizledim. Ben ameliyat etmeseydim de o az kalan kısım kendi kendine temizlenip iyileşecekmiş zaten. Çok merak ediyorum. Siz kimsiniz, neyle meşgulsünüz? Dedi. Biz de Afrika'da hizmette olduğumuzu söyleyince, şimdi anlaşıldı. Bu normal bir durum değil. Öyle 9 gün patlamış apandis insanı normalde öldürür. Ama burada Allah'ın bu yavruya özel bir koruması olmuş, dedi. Doktor bile oradaki hizmetin bereketiyle olduğunu hissetti yani. Biz sevinçle Afrika'ya döndük. Hizmetlerimize başladık. Devam edecek notuyla değerli dinleyenlerimiz, bu mülakat burada nihayete ermiş. Bu sayılık Tuğba Şeker hanımefendi ile Afrika hizmetleri üzerine yapılan mülakatın "Benim Afrika'da hizmet etmeye ihtiyacım varmış" başlıklı ikinci bölümünü sizinle paylaştık. İlk olarak Halime Demireşik imzasıyla ve birlikteliğimize bir başka yazıyla devam ediyoruz. Toprak Yazıları 13, Böcek Nedir? Başlıklı yazıyı aktaracağız Neslihan Nur Türk'ün kaleminde. Allah'ın sanatının şahane örnekleri, hakkıyla bilebilmek sanki imkansız gibi. Öyleyse haklarında ileri geri konuşup edepsizlik etmemek gerekir. Şu kesin, böceklere bu dünyada yaşama hakkını Cenab-ı Hak lütfetmiştir ve o canlılar nerede, ne zaman var olmaları gerekiyorsa orada ve o zaman diliminde var ola gelmişlerdir. Böceğin mevsimlerdeki karşılığı çoğu zaman ilkbahardır. Onlardan yaratılışı soğuğa uygun olanlar sonbahar ve kış mevsimlerinde de ortamdadır. Böcekler kendilerine tanınmış olan serbest dolaşım hakkını sonuna kadar kullanırlar. Her yerde, herkesin üstünde dolaşır, her duvara tırmanırlar. Kimileri iz bırakır, kimileri yumurta. Tabii hatıra bırakmak ve çoğalmak onların da hakkı. Hayvanattan olmaları hasebiyle nice gaflet ehli insandan daha fazla zikrederler. Tabii ortamlardan hoşlanır, ağır kimyasalların kullanılmadığı böcek öldürücü ilaçların sıkılmadığı evleri tercih ederek güçlerini ve canlarını korurlar. Oysa insan dünyayı yalnızca kendisinin yaşayacağı bir alan olarak görmekten ve hükmetmekten hoşlanır. İnsan gibi çoğunluğu bencil ve kibirli bir canlı türünün böceklerden hoşlanmadığı malumunuzdur. Şöyle ki, insan acıkır, böcek de acıkır. Ne vakit böcekle insan aynı yemekten yiyecek olsalar, insan konuşmaktan aciz, bu canlıyı üstten bir bakış atarak haşere diye damgalar ve mekandan kovmaya çalışır. Böceklerin bu manzaradaki vaziyetini anlayabilmek için insanın bir üst türü olduğunu ve aynı yemekten yemek istediğinde onu haşere diye bakarak kötüledikten sonra oradan kovduğunu hayal etmek yeterlidir. Sürekli kazanmak ve hükmetmek isteyen insan arının reçeline, sineğin şekerine ortak olmasını istemez. Biricik temizin kendisi olduğunu vehmeden insan, böceğe necis muamelesi yapıp kibrini açık ettikten sonra genellikle iğrenç diyerek rızkını aramakta olan bu minik canlıları ya tutup atar ya da vurup öldürür. Benzer şeyler böcekler soktuğu, ısırdığı, gezdiği, sesi ve varlığıyla rahatsız ettiği zamanlarda da yaşanır. Oysa onların sokması, ısırması, adını kir koyduğumuz izler bırakması boşuna anlamsız ve gereksiz değildir. Ekolojik sisteme yaptıkları harika katkıya mukabil bu canlıların ortalıkta gezinmeleri gayet tabii bir haktır ve gereklidir. Tuhaflık çoğu zaman lüzumsuz bir korkuyla böceklere hayati tehdit unsuru gibi davranılmasındadır. İnsan tanımadığının düşmanıdır. Böcekler de işte bu cihetten haklarında çoğu kimsenin fazla bir bilgiye sahip olmadığı, halkın geneli tarafından araştırılmaya layık bulunmayan, güç yetiremediği, sırrını çözemediği herkesi ve her şeyi kötülemeye alışkın insan tipleri tarafından adı kötüye çıkartılmış olan hikmetli varlıklardır. Şahsım onların uzun senelerden beri var olduğu tabii bir ortama birkaç sene evvel yerleşince, lanetli kavmin yerleşimcilerinin Filistin'in asli halkına davrandığı gibi davranıp iğrenmek, korkmak, eziyet etmek ya da kovalamak yerine tanımaya, anlamaya, sevmeye gayret ettim. Böceklerden bugüne kadar hiç zarar görmedim. Bilakis onları seyretmek, yakından bakarak nasıl da tefekküre sevk eden birer yaratılış harikası olduklarını anlamak geliştiriciydi. Evet, bilhassa ev içinde çoğaldıklarında pek hoş bir görüntü oluşmuyordu ve böyle zamanlarda süpürge, peçete ya da uzaklaştırıcı başka metotlar deneyerek onları dışarıya çıkartmak gerekebiliyordu. Bu vesileyle at kestanesinin nasıl iyi bir böcek uğurlayıcı olduğunu tecrübe ettim. Deve kuşu yumurtasının örümcekler, kahve yanığı, sirke ve çeşitli uçucu yağ kokularının da diğer böcekler tarafından sevilmediğini öğrendim. Hasılı, aynı dünyada birlikte yaşadığımız fakat bihaber olduğumuz birçok hususiyeti haiz bu canlıların varlığını saygıyla kabul ettim. Dedim ki, madem Hud suresinin 56. ayeti kerimesinde bildirildiği üzere her canlının alnından tutup denetleyen Allah'tır, o vakit böceklerin de alnı Allah'ın kudret elinde olmalıdır. Öyleyse ben kendisini kovalarken yine de gelip ısıran ve böylece vücuduma protein ve antikoagülan takviyesi yapmakta olan sivrisineğe kızmak yerine teşekkür etmeliyim. Tutup atmama rağmen yine de ilk fırsatta hızla U dönüşü yapıp gelen her bir böcekten gurur yapmamayı öğrenmeliyim. Aczime rağmen aynada kendi uzuvlarıma dikkatle ve şükürle baktığım gibi aczine rağmen bu canlıların uzuvlarını da ibret ve tefekkür nazarıyla seyredebilmeliyim. Vakti gelince misafir olan, vakti geçince istesem de durmayan her bir böcek türüyle vakitli ve dengeli olmayı, yakınlığın ayarını kaçırmamayı tefekkür etmeliyim. Hatta benim kocamanlığıma kıyasla bir sakıncanı olan bu canlılardan sessizce vermekte oldukları dersleri güzelce alabilmeliyim ki böcekler o derslerde şunları söyler. Sakın büyük cüsseli ve kuvvetli diye birini gözünüzde lüzumundan fazla büyütmeyin. sakın küçük cüsseli ve zayıf görünümlü diye de bir diğerini küçümsemeyin. Güzel, temiz ve zararsız olan yerden kovulsanız da çekip gitmeyin. Israrla yakınlarınızda oluşumuza hüsnü zan edin. Ara sıra siz uyurken yolumuzu şaşırıp kulağınıza girmemizi istemiyorsanız, sünnete uygun şekilde başınızı örterek uyuyun. Ayağınızı ısırmamızı istemiyorsanız, sünnete uygun yaşayın da giymeden evvel ayakkabınızı çevirip silkeleyin. Canınızı yakmamızı istemiyorsanız, alanımıza ve hayat hakkımıza saygı gösterin. Basıp ezmeyi arzu etmiyorsanız, veliler gibi nazar ber kadem yapın. Ayak ucuna bakarak yürüyün. Zaten biz de yolumuzu kaybedip bedeninize girmekten ve ayaklarınızın altında kalıp can vermekten hoşlanıyor değiliz. Zehirli ve zararlı bir türsek, o zaman elbette acımayın. Lakin eziyet etmeyin de tek seferde vurup öldürün. Canımız Allah'ın şeriatine fedadır. Bugüne dek kaç böceği öldürdüğünüzde hısım akrabası kan davası güttü ki? Yanlışlıkla kaç kere yuvamızı bozup huzurumuzu kaçırdığınızda kin tuttuk ki? Azıcık düşünceli davranıp rızkımızı bir kenara kaç kere koyduğunuzda mutfağınıza, kiderinize dadandık ki? Vızıltımızı susturmak için kah sineklikle, kah terlikle duvara yapıştırdığınızda ifşa mı ettik ki? Haşere yerine hasene diye seslendiniz, varlığımızı var edene ısmarlayıp kulluğumuzla meşgul olacak kadar yüksek şuur sergilediniz de rahatsızlık mı verdik ki? Vallahi biz böcekler tarih boyunca hiç insandan daha tehlikeli ve zararlı olmadık. Kibir, bencillik, nankörlük, dedikodu, hırs, haset, iftira, gaflet gibi hastalıklar hiçbirimizde yoktur. Zaman zaman bedenlere hastalık taşımışlığımız vardır. Lakin bu özellik insanlarda da mevcuttur. Zararlımız pek az, faydalımız pek çok olmasına mukabil, ismimizi topluca zararlıya çıkartmış olan ahseni takvim olması gerekirken çoğu zaman esveli safiliğine doğru kürek çekip duran insanoğludur. Yusufçuk böceğinin helikopterin mucidine ilham olması, araştırmaya değer verenlerin bildiği pek güzel bir örnektir. Biz yapıcı gözle bakmayı bilen için faydalı icatların mükemmel ilham merkezlerimiz. Küfürde ve zulümde ısrar eden Nemrut misali zalimlere gelince, onlar için de icabında can almada memur birer hak eri olarak biiznillah hizmet veririz. Böceklerin anlattıklarından aldığım notlar çok daha fazlaysa da bu yazıda bu kadarı yeterli. Zaten her biri Allah'ın sanatının şahane örnekleri olan böcekleri hakkıyla bilip tanımak sanki imkansız gibi. Değerli dinleyenlerimiz, Neslihan Nuri Türk imzalı Toprak Yazıları 13 Böcek Nedir başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de son olarak. Şemdem Dergisi'nin Nisan 2025 sayısından paylaştık yazılarımızı değerli dinleyenlerimiz. Bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.